Ayrım 47.
Sayfa 465. Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman ve Hürriyet ölüm ve cenaze haberlerini birinci sayfalarından fotoğraflı olarak yayımlamışlardı. Latife Hanım'a gazeteler ölümünde saygılı davranmıştı. Ancak haberlerinde Latife Hanım'a ilişkin olarak verdikleri bilgiler birbirini tutmuyordu. Hürriyet'e göre Latife Hanım 73 yaşında, Cumhuriyet ve Tercüman'a göre de 77 yaşında ölmüştü. Cumhuriyet'in haberine göre Latife Hanım İzmir Lisesi'ni bitirmiş, yüksek öğrenimini de Avrupa'da tamamlamıştı. Milliyet'e göre Muammer Bey'in gayet iyi yetişmiş, birkaç dil bilen kolej mezunu kızıydı. Tercüman ise 1919-1921 yılları arasında Paris ve Londra'da eğitim gördüğünü yazıyordu. Cumhuriyet gazetesi ondan Latife Uşaki, Hürriyet gazetesi Latife Uşakizade olarak söz ederken diğer gazeteler ise Latife Hanım demeyi tercih etmişlerdi. Hürriyet gazetesinin sürmanşetten Celaleddin Çetin imzasını taşıyan haberi Latife Hanım'ın kendisinden izinsiz çekilen, yayımlandığında da çok canını sıkan fotoğrafıyla birlikte sunulmuştu. Hürriyet gazetesi bu fotoğrafın yanı sıra onun Mustafa Kemal'le çekilmiş ve sonradan renklendirilmiş bir fotoğrafını sağ üst köşesine koymuştu. Fotoğrafın altında şu satırlar göze çarpıyordu: İyi bir öğrenim yapan, geniş bir kültüre sahip bulunan Latife Hanım ölünceye kadar hatıralarına sadık kaldı. Haberde ise Atatürk'e olan büyük sevgisi nedeniyle başka evlilik düşünmeyen Latife Hanım, bütün yaşamını okumak, ülke sorunlarıyla ilgilenmek ve en önemlisi yazmakla geçirdi deniliyordu. Celaleddin Çetin haberinde ayrıca Latife Hanım'ın anılarını yazıp ölmeden önce bir banka kasasına emanet ettiği bilgisine yer veriyordu. Haberlerde Latife Hanım'ın 2 ay Güzel Bahçe Kliniği'nde yattığı, tedavi olmak için yurt dışına gitmeyi kabul etmediği belirtilmişti. Latife Hanım 13 Temmuz günü Teşvikiye Camii'nden uğurlandı. Cenaze için devlet töreni yapılmadı. İstanbul Valisi Namık Kemal Şentürk'ü aile İzmir'den tanıyordu. Şentürk yetkisini kullanarak kara, hava ve deniz birliklerinden oluşan bir şeref kıtası gelmesini sağladı. Son dakikada bir bayrak olmadığı fark edildi. Cenazeye katılanlardan Gültekin Ağoğlu, tabut üzerine bir Türk bayrağı bile konmamıştı. Ablalarımla birlikte ısrar ettik. Bir bayrak bulunup üstüne örtülmesini sağladık diyor. Gültekin Ağoğlu ile görüşme. Gerçekten de son dakikada bulunan bir bayrak Latife Hanım'ın naaşının üzerine örtüldü. Bayrağın örtülmesi için çaba gösterenlerden biri de Vali Şentürk'tü. Cenazeye İstanbul Valisi Namık Kemal Şentürk, Fahrettin Kerim Gökay, Medeni Berk, Merkez Komutanı Tuğgeneral Edip Bayoğlu katılmıştı. Ankara'daki devlet yetkililerinden katılan yoktu. Latife Hanım'ın yeğenleri, onların eşleri, torunları ve çok yakın bir dost topluluğu Edirne Kapı Şehitliği'ndeki son durağına uğurladı. Cenazesinde bulunanlar arasında Ağoğlu'nun 3 kızı Tezer, Süreyya ve Gültekin de vardı. Cenaze töreninde dua okuyan Hacı Hafız Nusret Yeşilçay'ın, Atatürkçü geçinenlerin atanın eşinin cenaze törenine ilgisizlikleri ibret verici bir manzaradır, utanılacak bir durumdur dediğini gazete haberlerinden öğreniyoruz. Yakınlarından Şehvar Çağlayan ise o güne ilişkin anısını şöyle aktarıyor: Cenazede en ön sıradaydım, imamı alnından öpecektim. Hepiniz Atatürkçü geçiniyorsunuz. Asıl Atatürkçü bu kadın. Bir gün Atatürk hakkında bir şey söylemedi, ortaya çıkmadı. Kendisini inzivaya koydu. Onun anısını zedeleyecek bir şey yapmadı demişti. Koçların cenazesi gibi kalabalık değildi ama normal bir grup insan vardı. Yeğeni Muammer Erboy, yaşarken devlet ihtimam etmedi diyor. Ancak cenaze töreni ölümünden sonra da ihtimam edilmediğini gösteriyordu. Latife Hanım'ın kardeşlerinden tek hayatta kalan Vecihe İlmen'di. Latife Vecihe'den 40 gün evinde kalarak odasında ışık yakmasını istemişti. Vecihe İlmen onun bu isteğini 14 gün boyunca yerine getirdi. Safir apartmanına her gün tencereler dolusu yemek taşınıyor, taziyete gelenlere incik, hünkâr beğendi, zerde ikram ediliyordu. Bütün ömrünü birlikte geçirdiği Kalyopi'nin Türkiye'de yaşaması için bir neden kalmamıştı. Kalyopi'yi Atina'ya götürdü akrabaları. Bir süre sonra da öldü. 20 Temmuz günü Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde çıkan teşekkür ilanlarından anlaşıldığı kadarıyla çelenk gönderenler arasında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanı Semih Sancar, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Rahmi Koç, Feyyaz Tokar ve Hayrettin Erkmen de vardı. Times gazetesi Latife Hanım'ın ardından yayımladığı yazıda, Türkiye'de Atatürk'ün idolleştirilmesi sürecini bulandırabilecek anılarını kimseyle paylaşmadı yorumunu yapıyordu. Bakınız ek 1, ölümünün ardından Times ve Washington Post'a çıkan iki yazı. Latife Hanım'ın ölümü üzerine basında onunla ilgili tek yazı Milliyet gazetesinde yayımlandı. Burhan Felek 16 Temmuz günü köşesini Latife Hanım'a ayırmıştı. Bilgisi, edası, yerini dolduruşu beni tesir altında bırakmıştı. Hangi konuya değinseniz, selahiyetle mütalaa beyan edebilecek kadar geniş bilgi sahibiydi. O kadar ki bu bilgi bazen onun feminite, kadınlık, hasletlerini ikinci plana itecek kadar ağır basıyordu. Ne Gazi Mustafa Kemal bir hünkâr olabilirdi, ne Latife Hanım bir kadın efendi. İki Türkiye vatandaşı gibi birleşmelerine de günün Osmanlı tortusuyla bulanmış suları asla müsaade etmedi. Bakınız Burhan Felek'in yazısı, ek 4. Burhan Felek dışında dönemin köşe yazarları, ki o zaman sayıları bugünkü gibi fazla değildi, Latife Hanım üzerine değerlendirmeler yapan yazılar kaleme almadılar. Tarihçilerden ya da fikir insanlarından da pek bir ses çıkmadı. Geleneğimizde ölenin ardından onu yücelten ve öven yazılar yazmak gibi bir adet varken Latife Hanım'ın başına böyle bir şey gelmedi. Yıllar içinde onu yok saymayı ya da karalamayı tercih eden anlayış ölümüyle bile kırılmadı. Latife Hanım nefret ettiği bu anlayışı Ahmet Ağaoğlu'nun ölümünün ardından eski dost rumuzuyla yazdığı bir yazıda dile getirmişti. Biz ölüyü bütün davalarından, bütün ihtiyaçlarından, bütün menfaatlerinden, bütün iddialarından, ihtiraslarından, arzularından istifa etmiş bir insan olduğu için severiz. Dirisine düşman olduğumuz bir insanın bile ölüsüne yanışımız bundandır. Bu hakikati düşününce körün öldükten sonra niçin badem gözlü olduğunu kestirebilmek de güç değildir. Hayatlarındayken gördükleri umumi lakaydinin, umumi alakasızlığın, umumi nankörlüğün ve inkarın acısını kan kusarak çekmiş nice kıymetler, nice şöhretler var ki bugün mezarları başında insana ölümü sevdirebilecek kadar parlak ihtifaller, anmalar yapılıyor. Bakınız Latife Hanım'ın ölmek yazısı, ek 5. 1975 yılının Türkiye'si Latife Hanım'ı badem gözlü yapmak için hiçbir çaba harcamadı. Ölümünün ardından yüceltilmek felaketine uğramadı. 41. Kasasında Cumhuriyet tarihini sakladı. Latife Hanım öldükten sonra önemli bir gerçeğin farkına varıldı. O Mustafa Kemalli yıllarına ilişkin tek söz söylemeden bu dünyadan ayrılmıştı. Bu durum Latife'ye düşmanlıkla yaklaşanları şaşırtmış ve onu yeniden hanımefendi konumuna oturtmuştu. Artık söze şöyle başlanıyordu. Saygıdeğer bir tutum aldı ve hiç konuşmadı. Nedense herkes onun Mustafa Kemal Paşa aleyhine konuşacağına inanıyor ve bu yüzden korkuyordu. Halbuki Latife Mustafa Kemal'in düşmanı değil, eski karısıydı. Onu düşman kılığına sokanlar sonunda kendi yarattıkları düşmandan korkmak zorunda kalmışlardı. Latife Hanım anlaşılmadan öldü. Anlaşılmadığı için de çok üzgündü. Ama onu anlamamıza imkan verecek pek çok belgeyi özenle sakladı ve İstanbul'da iki ayrı banka kasasında muhafaza etti. Vefatından sonra ondan kalan mektuplar başta basın olmak üzere bütün Türkiye'nin ilgisini çekti. Anı defterlerinin İsviçre'de bir bankada durduğuna dair yayınlar yapıldı. Ailesi Latife Hanım'dan kalan belgelerin aile içinde paylaşılmasının yanlış olacağını düşündü. Cumhuriyet tarihine ait bu belgelerin aile fertleri arasında paylaşılması bütünlüğünü bozacak, belgelerin dağılması tehlikesine yol açacaktı. Tam da böyle bir sıkıntı yaşanırken Türk Tarih Kurumu'nun TTK, o günlerdeki başkanı Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal 17 Mart 1976'da aileye başvurdu. Bize vermeyi düşünür müsünüz diye bir teklifle gelince belgelerin TTK'ya verilmesi kararlaştırıldı. Enver Ziya Karal'ın Türk Tarihi Kurumu adına yaptığı 17 Mart 1976 tarihli başvuru aileye, Latife Hanım'ın mirasının paylaşılması için açılan davanın görüldüğü İstanbul 13. Sulh Hukuk Hakimliği üzerinden gönderildi. Rahmetli Latife Uşaki'nin terekesinde meydana çıkan ve anıları ile ilgili olduğu anlaşılan kapalı zarfların tarihsel değeri olabilir. Varislerinin ileri sürecekleri koşullara uyulmak kaydıyla bunların kurumumuz arşivine verilmesi imkanı bulunursa çok memnun kalacağımızı bildirir, saygılar sunarım. Aileden 4 kişiye hitaben ilgili mahkemeye gönderilen mektuba şu not düşülmüştü: 20 gün içinde kasadaki vesikaların tetkikine muvafakat edip etmediğinizi bildirmeniz, cevap verilmediği takdirde muvafakat edilmemiş sayılacağınız tebliğ olunur. Ziraat Bankası'ndaki kasa 1977 yılında, Osmanlı Bankası'ndaki kasa ise 1979 yılında açıldı. Çıkan belge, mektup, telgraf, anı defterleri ve notlar, zabıt katipleri tarafından Latife Hanım'ın ailesinden temsilcilerin ve bilirkişinin önünde 219 başlık altında sıralanıp okundu. Cumhuriyet tarihine ait belgelerin Türk Tarih Kurumu'na teslim edilmesine uygun gören aile, bu belgeler üzerinde bir hak iddia etmedi ve yeddi emin olarak vermeyi düşünmedi. Bilindiğinin aksine Latife Hanım'ın belgelerine el konmamış, ailenin isteği üzerine İstanbul 13. Sulh Hukuk Hakimliği 26 Kasım 1979 günü miras davasını sonuçlandırırken belgelerin Türk Tarih Kurumu'na gönderilmek üzere teslim alındığını karara bağlamıştı. Belgeler Türk Tarih Kurumu'nun malı olmuştu. Türk Ocakları olarak faaliyete geçmiş, daha sonra Türk Tarihi Tetkik Kurulu adıyla Afet İnan'ın as başkanlığında varlığını sürdürmüş, yıllar sonra Türk Tarih Kurumu olarak anılmaya başlanmıştı. Latife'nin Çankaya'dan ayrılmadan önceki son görevi 1925 yılında seçildiği Türk Ocağı Fahri Başkanlığı'ydı. O, bu görevini kendi kendine sürdürmüş ve tanık olduğu Cumhuriyet tarihini kayıtlara geçmiş, belgeleri biriktirmiş, ayrıca günlük tutmuştu. Yıllardır açılmasından korkulan belgeler, yalnız onun özel tarihi değil, hepimizin ortak tarihiydi. Latife Hanım, kendi başına bir tarih kurumu gibi çalışıp günlükleri dahil pek çok şeyi saklamıştı. Bu belgeleri incelemeden Cumhuriyet tarihi yazılamaz. 2005 yılı başında Türk Tarih Kurumu adına konuşan Başkan Yusuf Halaçoğlu'nun Latife Hanım'ın evraklarının açılacağını söylemesi büyük bir tartışma başlattı. Vesikaların açıklanmasını Atatürk'ün yaşamına saygısızlık olarak gören bazı isimlerin yarattıkları gergin ortam içinde Latife Hanım'ın ailesi belgelerin açıklanmaması için Türk Tarih Kurumu'na başvuruda bulundu. Sonunda belgeler yeniden kaderine terk edildi. Bu torbadan Mustafa Kemal'i yerecek bir şeyler çıkacak korkusu yersizdi. Evrakların açılmasına karşı çıkanlardan Kılıç Ali'nin oğlu Altemir Kılıç da benzer bir şey söylüyor. Ben eminim ki bu belgelerde asla Mustafa Kemal'i küçük düşürebilecek, hatta Latife Hanımefendi'ye karşı tutumunda eleştirilebilecek bir husus yoktur, diyor. Latife Hanım'ın Mustafa Kemal'e hiç öfkelenmediğini söyleyemeyiz. Çok sevmeye devam etse de kabusa dönüşen yaşamında onun rolü büyüktü. Bu yüzden acılarını kalemiyle paylaşmıştı. Ordinarius Profesör Reşat Kaynar, belgeleri okuyup inceledikten sonra 10 Nisan 1979'da kanaatini şöyle yazmıştı: bu belgeler gerek devrim tarihimizin, gerek Cumhuriyet tarihinin gerçek belgelere dayanması yolunda başlıca vazife görecek niteliktedir. Bu belgeleri incelemeksizin devrim tarihinin, daha doğrusu Cumhuriyet tarihinin yazılması mümkün olmaz. Belgeler her ne kadar Latife Hanımefendi'nin kimi zaman hissi ifadelerini belirtmekte ise de bütün bunların tarihimize çok kuvvetli kaynak olma rolünü asla değiştiremez. Reşat Kaynar 25 yıl sonra aynı belgeler için şunları söyleyecekti: Latife Hanım'ın bütün evrakı metrukesi bana teslim edildi. Ben de günlerce okudum ve tasnif ettim. İçlerinde Atatürk'le ve yakın tarihimizle ilgili çarpıcı bilgiler vardı. Bir tarihçi olarak bunların o günün şartlarında kamuoyunun bilgisine sunulmasına uygun bulmadım. Hatırlayabildiğim kadarıyla günlükleri tam 5 cilt defterden müteşekkildi. Asıl önemli bilgiler de burada zaten. Evlilik hayatına ilişkin itiraf ve sıkıntıları bu günlüklerde yer alıyor. Ayrıca derin bir pişmanlık mevcut. Latife Hanım'ın sağlığında hiçbir gazeteciye konuşmadığını hatırlarsınız. Atatürk'le olan evliliği hem de yakın tarih açısından ne kadar önemi olduğunu kavrayabilirsiniz. Bunun için bu önemli belgelerin bir bilim kurulu tarafından incelenmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Sefa Kaplan, Latife Hanım'ın günlüğünü bir bilim kurulu incelesin. Hürriyet, 3 Ocak 2005. Latife Hanım'ın sakladığı belgeler arasında neler var? Boşanmasının ardından Galibe'nin ona Paris'ten yazdığı mektup, Halit Ziya ve Yakup Kadri'nin mektupları, Latife Hanım'ın Zübeyde Hanım'a yazdığı mektup, Halide Edip'le Münih'ten yazışmaları, Bozkurt kitabının çıkışıyla ilgili olarak tuttuğu notlar ve İsmet Paşa'ya mektubu, kadınlık durumuna ilişkin yazıları, doğum günü olan 1-17 Haziran gecesi tuttuğu notlar, Atatürk'ün ona onun Atatürk'e yazdığı gün ışığına çıkmamış mektuplar. 219 kayıtlı belge arşivde açıklanacakları günü bekliyor. Latife Hanım'ın kasalarından çıkan malzemelerin listesini kitaba aldım. Osmanlı Bankası'nın kasasından çıkanlara yer yer tarih konmuşken, Ziraat Bankası'nın kasasından çıkanlar ne yazık ki tarih verilmeden tasnif edilmiş. Basında sadece bir bölümü yayımlanan bu liste, her türlü savrukluğuna rağmen torbalarda tutulan gerçek bir tarihe işaret ediyor. Saklanan nikah yüzükleri. Latife Hanım varlıklı bir kadın olarak ölmüştü. Mücevherleri dışında İstanbul Pangaltı'da bir dairesi, İzmir'de bir evi, bir hanı, iki arsası ve yine İzmir'de 35 adet hisseli arsası ile bir de hisseli binası vardı. Latife'nin özel eşyaları tasnif edilirken bir nikah yüzüğü çıktı. İçinde eski Türkçe Latife 1339-1923 yazılıydı. Latife'nin kasasından çıkan yüzük, Mustafa Kemal'in ona nikah sırasında mihri muaccel olarak verdiği 10 gümüş parayla birlikteydi. Latife değer verdiği bu hatıraları pembe kağıda sarıp bir mücevher kutusuna koymuş, kutuyu da tülbent muhafazada saklamıştı. Bu kutunun içinde bir de altın mühür vardı. Bir yanında Latife, diğer yanında Mustafa Kemal yazılıydı. Mühür, Mustafa Kemal Paşa ile çıktığı bir gezide kendisine armağan edilmiştir. Mücevher kutusundaki anılar tarihi eşya olarak tutanağa geçirildi. Sonra da yüzük, gümüş paralar ve mühür yeniden mücevher kutusuna konulup pembe kağıdına sarılarak tülbent muhafazasına yerleştirildi. 10 Nisan 1979 günü Osmanlı Bankası Beyoğlu Şubesi'nde açılan tülbent torbanın ağzı mahkeme mührüyle mühürlendi. Atatürk'ün ölümünden sonra açılan kasadan çıkanlar arasında da ince bir parmak için yapıldığı belli olan bir nişan yüzüğü vardı. Yüzükte 1339 Gazi Mustafa Kemal yazılıydı. Mazhar Leventoğlu, Atatürk'ün Vasiyeti, Leventoğlu Yayın Evi, İstanbul 1968 sayfa 107. Yüzükleri ayrıldıktan sonra birbirlerine iade etmişlerdi. Latife de Atatürk de Lozan'dan İsmet Paşa'nın armağan olarak getirdiği nikah yüzüklerini ömürlerinin sonuna dek saklamışlardı. Mustafa Kemal Paşa ile Latife'nin yarıda kesilen evliliklerinden bir hatıraydı bu yüzükler. Ek 1. Latife Uşaki'nin ölümünün ardından yayımlanmış iki yazı. İstanbul Mahreci ile verilen AP kaynaklı haber. Latife Uşaki, Atatürk'ün karısı. Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Atatürk'ün karısı olan Latife Uşaki, boşandığı kocasının ölümünden 37 yıl sonra öldü. Ölümü kalp sorunundan kaynaklandı. Latife Hanım sade bir törenle gömüldü. Cenazesine birkaç resmi yetkili katıldı. Küçük bir kalabalık vardı. Atatürk'le 1923 yılında evlenmişler ve 2,5 yıl evli kalmışlardı. 14 Temmuz 1975, Washington Post. Latife Hanım, Türk kadını için sembolik rol. Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile 2 yıl evli kalan ve Türk kadınlığının kuruluşunda sembolik bir rol oynayan Latife Hanım, İstanbul'da 76 yaşında öldü. 1898'de zengin bir İzmirli ailenin kızı olarak dünyaya gelen Latife Hanım, Yunanlı işgal birliklerini önünden kovalayarak İzmir'e giren Muzaffer Komutan'la 1922 yılında karşılaştı. İzmir'in büyük kısmını yakan yangın sırasında 1. Dünya Savaşı'nın müttefik devletleriyle Türkiye'nin bağımsızlığı ve yeni sınırları üzerine görüşmeler yürütmekte olan Atatürk'ü dış kesimde bir mahallede bulunan ailesinin Bornova'daki evinde kalmaya davet etti. Fransa'da eğitim görmüş olan Latife Hanım, Atatürk'ün sekreterliğini yaptığı diplomatik yazışmalarını Fransızca ve İngilizce'ye tercüme etti. Atatürk 20 gün kaldıktan sonra Türkiye'nin yeni başkenti Ankara'ya döndü. Ekim 1922'de Latife Hanım ona kısa süre önce yayımlanan yazdığı mektupta şöyle dedi: "Bütün mutluluğum ekselanslarınıza hizmet etmektir. Tek arzum sadakatimin sizin safınızda bir silah olmasıdır. Ekselanslarınızı gerçekten her türlü kişisel çıkardan uzak olarak seven acaba kaç kişi vardır?" Evlilik boşanmayla son bulmasına rağmen Latife bir Türk yazarın sözleriyle bu büyük ismi politikanın sansasyonlarıyla sömürmemek için konuşmayı reddederek sadakatini kanıtladı. Atatürk 1923 yılında İzmir'e gelerek Latife ile evlendi. O günlerde Latife 24, Atatürk 42 yaşındaydı. Atatürk, Latife'yi 1923 yılında ilan edilecek Cumhuriyet rejiminde kadınlardan beklenen davranışı göstermek için kullandı. Cumhurbaşkanı eşini peçesiz olarak ülkede gezdirerek, yerel yetkililere gelenekleri kırıp eşlerine topluma çıkarmaları gerektiğini hatırlattı. Latife Hanım, Atatürk reformları çerçevesi içinde kadınların İslami anlayışta yeri olan harem geleneğinden ve peçeden kurtuluşunun bir sembolü oldu. Latife ile Atatürk arasında yoğun programlı çalışma günlerine ek olarak kurulan gece sofrası ve çok içki içmesi yüzünden sürtüşme baş gösterdi. Latife Atatürk'ün gücünü koruması için onu engellemeye kalkıştı. Bu durum sonunda Atatürk'ü huzursuz etti. 5 Ağustos 1925'te basit bir açıklamayla "zaten bunu yapması yeterliydi" onu boşadı. Kısa bir süre sonra da kadınlara boşanmada eşit haklar tanıyan Türk yasaları kabul edildi. Latife Hanım sonraki yıllarında İstanbul'da Ayazpaşa'da Boğaz'a bakan evinde bir inziva hayatı yaşadı. Yaşamının sonuna kadar basınla görüşmeyi reddetti. Türkiye'de Atatürk'ün idolleştirilmesi sürecini bulandırabilecek anılarını kimseyle paylaşmadı. Atatürk'e yakın isimlerden Şevket Süreyya Aydemir'in son zamanlarda yazdığı gibi inzivada yaşaması ve suskunluğuyla vakur bir görüntü, hassas ve dokunaklı bir karakter çizdi. 17 Temmuz 1975 The Times imzasız. Ek 2. Kasadan çıkanlar. Osmanlı Bankası Beyoğlu Şubesi 32 No'lu Kasa. Verilen karar gereğince belli gün ve saatte davacı vekili tarafından temin edilen vasıta ile birlikte hakim İ. Fethi Erdem ve vekalete atanan Z. Katibi İbrahim Engin, Mübaşir Mehmet Can ve bilirkişi Ordinarius Profesör Reşat Kaynar ile birlikte Beyoğlu Osmanlı Bankası Şubesi Kasa Dairesi'ne gelindi. Hazırlardan Vecihe İlmen, Meral Bebe, Dilek Bebe, Birgül İlmen, Doğan Nur Açıkalın, Gülten Devres, Vekili Avukat Yavuz Kadıoğlu, Vecihe İlmen Vekili Avukat Gülseren Dabağ'ın dahi hazır bulunduğu görüldü. Birlikte 32 numaralı kasa açıldı, kasa içerisinden çıkan mevcutlar masa üzerine çıkartıldı. Bilirkişiye vazife verildi. Banka Müdürlüğü'nün evvelce tebliğ edilen yazımız gereğince üst katta mahsus yerde münasip odanın tahsis edildiği görülmekle kasa mevcudu birlikte bu yere getirilip tetkike başlanıldı. Bilirkişiden mevcut vesikaların tetkiki ile A. Tarih kurumunu ilgilendiren vesikaların, B. Kurumu ilgilendirip de hatıra niteliğindeki yazı vesikaların ayrılması istendi.